Ali Bilge ile Ekonomi Politik.
Merhabalar Ali Bey, günaydın.
Günaydın Özdeş, günaydın İksel,
günaydın
Feryal. Bütün herkese iyi haftalar diliyorum.
Teşekkür ederiz.
Size de.
İsterseniz iki konu var. Yani birincisi bu Kılıçdaroğlu'nun Sadat ziyareti, evet. Ve bağlantılı olarak da Canan Kaftancıoğlu'na biçilen hukuki durum. Bu ikisiyle odaklanalım. Başka konularda vaktimiz ölçüsünde değerlendiririz. Tabii. Şimdi Sadat'la ilgili diyebilirim ki ilk yayını Açık Gazete'de ve Ekonomi Politik'te yaptık. Biraz bundan bahsetmek istiyorum. 2003 başlarında biz yayınlara başladık ve 2003 Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidara geldiği, iktidarda olduğu yıldı ki başbakan henüz Erdoğan da değildi. İşte o yıllarda, o geçen yıllarda Türkiye'nin Avrupa Birliği süreci çok büyük bir ivmeyle devam ediyordu. İşte demokratikleşme her cephede gündemdeydi. Sivil toplum gelişiyor ve Türkiye'nin tabu konuları konuşuluyordu. Adalet ve Kalkınma Partisi de işte de bir gerilim CHP askeri arasında yaşanıyor. Türkiye'deki askeri vesayet rejiminin nasıl değişeceği, dönüşeceğini tartıştığımız, konuştuğumuz yıllar, işte oyun paketleri filan ve dolayısıyla askeri vesayetin kurumları gündeme geliyordu. Bu kurumlardan bir tanesi Milli Güvenlik Kurulu, diğeri Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, üçüncüsü de Yüksek Askeri Şura'ydı. Milli Güvenlik Kurulu'na ilişkin işte onun gizli yönetmediği tüzüğü ortaya çıkarıldı. Radikal Gazetesi onu manşet yaptı ya, hatırlıyorum. İşte Hakimler ve Savcılar Kurulu ile Yüksek Askeri Şura kararları yargıya gidemiyordu. Yani 12 Eylül Anayasası çerçevesinde daha önce 80 öncesinde yargıya gidebilirdi Askeri Şura kararları. Ve bu nedenle odak noktalarımızdan bir tanesi Yüksek Askeri Şura'dı. Ben de bunun peşine düşmüştüm. Yaş tüzüğünü duydum ama yaş tüzüğü gizli bir tüzük. Ve nasıl oluyor bu değerlendirmeler? Yüksek Askeri Şura'nın yapısı nedir? Cumhuriyet'ten itibaren bu yapının irdeliyorduk. Zaman zaman programlarda gündeme getiriyorduk. Ve bunun peşine düşmüştüm doğrusu bir gazeteci olarak. Bu araştırmalarım esnasında bir dernekle karşılaştım. Muhtemelen 2005-2006 yılları olabilir, belki daha erken. Bu da Adaleti Savunanlar Derneği. Dernek Yüksek Askeri Şura kararlarıyla emekli edilmiş subaylardan müteşekkildi ve derneğin başında benim şeyimde emekli general Adnan Tanrıverdi duruyordu. Tanrıverdi'nin sitesi vardı. Askerle site iç içe geçmişti ve Tanrıverdi burada aslında çok ilginç yayınlar yapıyordu. O devirde sosyal medyayı web site'lar üzerinden takip ediyorduk. Sosyal medya deyince de medyayı. Ve dolayısıyla benim görüş alanıma girdi. Çünkü çok ilginç özellikle askeri cenahta bir konulara işliyordu. Ve ben de buradan çok şey öğrendiğimi doğrusu söyleyebilirim. İşte benim yaş tüzüğüne peşine düşmem ve onu araştırmam. Acaba nasıl insanlar karar veriyor bu Yüksek Askeri Şura'da? Biliyorsunuz iki tanesi bir vardı. Biri başbakan, biri savunma bakanı. Diğerleri orgenerallerden ve kuvvet komutanlarından oluşan bir kuruldur burası. Araştırırken bu dernekle temasım oldu ve bunların yayınlarını takip etmeye gittim. Nitekim yani 2008-2009 yıllarında Yüksek Askeri Şura kararları incelerken o programlarda bahsetmişim yaş tüzüğünün olmadığından, Madra ile o zaman AVİ vardı yaptığımız programlarda. Ve benim bir anlamda alanıma girmiş bu dernek ve bu isim ve onları takip etmeye başlamışım. Nitekim bir süre sonra, yani tarihleri bilemiyorum, 2009'dan sonra çözülmemeye başladı şeyler, yani yayınlar uzun yıllar, bir 10 yıl filan. Ama tahminlerime göre 2010 yılında başlarında bu Aster'i anlatmışım. Aster'den bahsetmişim. Ve çünkü bunlar mücadeleleriyle haklarını aldılar 2011'de 2012 gibi bu emeklilik haklarını kazandılar. Bir taraftan da 1980 öncesi özellikle 78 Harp Okulu mezunlarını Kenan Evren Bonikeli yönetimi tümüyle ortadan kaldırmıştır. Bunların hepsi orduna ihraç etmiştir. Bunlar da benim arkadaşlarım var bunların arasında. Onların da bir mücadelesi olduğu için bunlar da muhafazakar kanatlı hakları için mücadele ediyorlar. Dolayısıyla bu site, bu emekli general Tanrıverdi'nin yazıları, araştırmaları, ziyaretleri benim radarıma girdi ve ben de bunları ekonomi politikte anlatmaya başlamışım. Ama takibatımda şu takılıyor: 2011 sonlarında ve 2012 başlarında ASDER, yani Adaleti Savunanlar Derneği bir basın bülteni yayınlıyor. Bu basın bülteninde diyor ki biz ASSAM'ı kurduk. ASSAM da uluslararası savunma danışmanlık stratejik araştırma merkezini kuruyor. ASSAM da SADAT'ı kuruyor. Bunu bir basın bülteniyle paylaşıyorlar. Ben bunu yine Açık Radyo'da 2012 başında, böyle SADAT diye bir şey kuruldu, bu çok ilginç bir ana sözleşmesi var, bunları anlatmışım.
Bu Ali Bey, ASSAM dediğiniz ASAM değil değil mi?
Yok,
Ümit Özdağ'ın
çünkü. Değil. Bu, o bunlar önce bir, evet, bununla benzer vakıflar, dernekler çoktu. Bu ASSAM, ASDER, ASSAM'ı kuruyor, iki seyri. Bunlar sitelerinde şu anda bile bulunabilir. Sonra SADAT'ı kuruyorlar. SADAT'ın ana sözleşmesine baktığımda beni zaten o titretti. Türk ve Müslüman milletlerin refahı, dünyada barışın, adaletin tesisi, İslam ülkelerinde işte süper güç, İslam ülkelerinin birliğini savunuyor ve Türkiye'nin buna önderlik etmesi gerektiğini ve işte bu değişim orduların eğitimine kadar uzanan bir SAT öyküsü gündeme getiriliyor. Bunların detaylarına şimdi girmeyeyim. Ve bizim şöyle bir şeyimiz var. 1991 yılında ve 2003 yıllarında biz bilmiyorduk daha önce Amerikan, yani filmlerde biliyorduk daha çok. Özel askeri şirketler kavramlarıyla karşılaştık ve bunların savaşlardaki rollerini öğrendik. 91 sonrasında diyebilirim. Vietnam'da vesaire de var ama dizdeki savaştan daha çok öğrendik. Bununla paralellik kuruyoruz çünkü SADAT'ın kuruluşu yıllarında, yani bir sıçrama, bir pilota sıçraması oluyor. Önce özlük hakları için savunan bir dernek, oradan stratejik araştırmalar merkezi, oradan savunma sanayi, silah, eğitim, ordu, özel ordu vesaireye kadar uzanan bir özel yapılanmaya gidilmesi. Bu sırada Suriye meselesi var bizim. Malum Suriye'de çok can ciğer kurtarmasıydık. Beşar Esad'la birlikte AVM'ler açıyorduk, tatiller yapıyordu bizim o zamanki başbakanımız, Dışişleri Bakanımız Davutoğlu'ydu. Ve bir süre sonra bu ilişkiler bozuldu ve Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte Suriye muhalefetini Türkiye desteklemeye başladı. Ve Suriye muhalefetinden oluşan bir ordu kurulması gündeme geldi ki o devirdeki dış yayınlarda Amerikan askerliğiyle birlikte bunların Türkiye'de eğitildiğine dair de pek çok makale, yazı bulunur ve ilişki hangi Mayıs 2013'te Oval Office'te Obama ile, işte bizim yönetim Cumhurbaşkanı değildi o sırada, Erdoğan, Davutoğlu, kim varsa işte onlarla bir gerilim yaşanır. Meşhur beyzbol sopası hikayesi, toplantı terk edilir, sonra tekrar gelir Obama. Burada da bu özel ordu meselesinde ki görüş ayrılığı ortaya çıkar. Siz İslami gruplara eğiliyorsunuz diye suçlar. Bunlar Tolga Tanış'ın kitaplarında, o zamanki Hürriyet'in Washington temsilcisinin kitaplarında var olan, daha başka kaynaklarda yazılı. Ve biz bundan sonra Suriye'deki bu malum süreçlerin içerisine dahil oluruz. Ve SADAT kuruluşu, Suriye'deki gelişmeler, Suriye'nin içerisinde yer alan bu yapıların desteklenmesi gündeme gelir. Ve benim de bu, yani öyküsünü 2006'lardan 5'lerden getirdiğim süreç, SADAT yapılandı ve Tanrıverdi olgusu, danışman olur Tanrıverdi 2016'da. İşte bu arada darbe girişimleri vesaireler de gündeme gelir. Onun öncesi mi sonrası bilmiyorum. Ama öyküsü Sadat'ın böyle. Ve Sadat'ın faaliyetleri daha sonra artık siyasi partilerin de radarına girdi. Medyanın da radarına girdi. Ama gelişmeler bu şekilde cereyan etti. Ve hatta bir kurultay yaptılar. O kurultayda işte İslam Orduları Birliği gibi bir örgütlenmeden söz ettiler. Sadat bu anlamda Türkiye'nin gündemine oturdu. Kılıçdaroğlu bu anlamda bir ziyareti tabii ki pek çok yere ziyaret yapıyor. Bir işaret ediyor. Yani burada işaret edilmesi gereken husus şu. Burada paramiliter güçler var. Ve bu paramiliter güçlerin eğitimi var. İşte ayrıca Suriye'de Özgür Suriye Ordusu'nun adı ne oldu? Başka bir şey, ismi de değişti onun galiba. Daha zaman içerisinde birkaç isim değişti. Buna benzer yapılanmalar özellikle son 10 yıl içerisinde Türkiye'nin gündemine girdi. Ki bunları Sadat özel askeri şirketin dışında malum yine bunlardan da bahsetmiştik. Kami Gençlik Kolları diye ve Diyanet'le, Diyanet'in çerçevesi içinde kullanılan bazı güçler var. Yani bunlar işte sözde gençlikleri uyuşturucudan, içkiden, çay sohbet edecekleri yerler diye planlanıyor. Ama bunlar çok dikkat çekici gelişmelerdi. Bu projeleri de zaman içerisindeki programlarımızda anlatmıştık. İşte Türkiye'de 86 bine yakın cami var. Her camide 10 bin, 10 tane genç hedefleniyor. 1500 tanesinde o devirde yaptığımız çalışmalarda altyapısının tamamlanmış olduğunu öğrendik. Halen bu mevzuda durum nedir? Bunun dışında yine paramiliter örgütler özellikle Osmanlı Ocakları, özel höhler, Viryan dini vakıflar, dernekler, tarikatlar, onların Kur'an kursları vesaire, cemaatler, TÜGVA, Ensar gibi yapılar var. Biz de bunları dikkat çekici bulup özellikle de Milli Eğitim Bakanlığı'yla Diyanet İşleri Başkanlığı arasındaki protokollere, bu Diyanet İşleri Başkanlığı ile Adalet Bakanlığı ve diğer bakanlıklar ve kuruluşlar üzerindeki protokollere hep dikkat çekmiştik. Sadat da bu dikkat çekilen unsurların başında geliyordu. Bu anlamda Kılıçdaroğlu gecikmeli de olsa böyle bir yapıya dikkat çekmesi ve de bunu önemsemesi gecikmeli de olsa önemli. Kısaca yani bu konuda bizim de kendi Açık Radyo, Açık Gazete sürecinde tarihi, kısa tarihi böyle.
Bu T24'te bir haber vardı. Sadat için şöyle bir açıklamada bulunmuşlar. Kamu kurumlarından 545 milyon TL evet. değerinde 110 ihale almış bu Sadatçılar. Bir tek bu Sadat'ın açılımında bir de inşaat var. Evet. Savunma danışmanlık ama bir de inşaat da var. O kısmını tam
ya herhalde o inşaat askeri evet, şeydir. Evet. İstikam dediğimiz evet. hani vardır
Karakol
ya.
Vesaire falan da.
Köprüler var. Yapılır. Yani askeri inşaatlardır onlar. Cephe hattındaki tamam. muhtemelen onlardır. Yani bunları detaylarına girmek istemiyorum. Vaktimiz kısıtlı olduğu için o zevirde de yani 2009'da yaş tüzüğü, 2010'da Aster böyle bir şey var. O Aster'den de muhtemelen işte bu özlük hakları için falan söz ettik. Hatırlamıyorum bunları ama kuruluşunda ilk yayını yaptığımızı hatırlıyorum. Çünkü ana sözleşmesi çok dikkat çekiciydi. Beni hemen Körfez'deki Amerikan özel askeri şirketlerini gönderdi ve Suriye'de de işte sınır bu dediğim süreçleri yaşadığımız. Daha sonra 3 kez Türkiye orada harekat, büyük harekatlar yaptı, oraya yerleşti. Ve Sadat o dönemde daha fazla aktif gündeme gelmeye başladı. Bu emekli General Tanrıverdi'nin özgeçmişi de dikkat çekiciydi. Çünkü özel harp dairesinde çalıştı. Benim zaten dikkatimi çeken en önemli unsurların başında hem özel harp dairesinde ve ordunun içini çok iyi biliyordu. Yazıları, değerlendirmeleri ki o dönemlerde sürekli konuştuğumuz olay şuydu. Yani ordu bir darbe mi yapacak? İşte şunlar darbeyi istiyor, şu istemiyor. İşte genç subaylar rahatsız, cumhuriyet mitingleri, AKP'nin netameli olduğu ve yani askeri vesayetle çatıştığı dönemlerde sığındığı yer demokratik güçler, sivil toplum yani bugün dövdüğü güçler, bugün üstüne gittiği onlara sığınırdı. Avrupa Birliği sürecine sığınırdı. Demokratikleşmenin askeri vesayet kurumlarının sivilleşmesini savunan kesimlerin yanında yer alırdı. Bu anlamda başlayan bir harekettir zaten özlük hakları hareketinden buraya dönüştü. Ama yani o zamanlar ben şöyle hatırlıyorum. Bak iyi oldu bu ihale meselesi. Bırakın bunların maddi güçleri de çok güçlü değildi. Siteleri filan zordu. Kişisel gayrete, yani ben hatırlıyorum bu şu anda şirketin başında bulunan oğlu web sitesiyle uğraşıyordu. Yani web sitesine ayıracak kaynak bile bulmakta zorlanıyorlardı gibi hatırlıyorum o dönemde. Dolayısıyla daha sonra yani AKP'nin de bu yapı dikkatini çekmiş olsa gerek ki burası palazlandırıldı. Şimdi şirketin başında oğlu var, hatta bir açıklama koymuşlar Kılıçdaroğlu'nun gelişine ilişkin. Bu örgütlenme gerçekten Türkiye açısından açıklığa kavuşturulması gereken ve özellikle önemli dönemlerde üstlendikleri fonksiyonları, yani bunların başında darbe girişimi gibi öncesi ve sonrası herhalde meclis olsaydı bu araştırmaların yapılması mümkün olabilirdi. Umarız otokrasiden demokrasiye geçmemiz mümkün olur ve bu süreç içerisinde bu tür yapıların aydınlığa kavuşması mümkün olur. Diyelim isterseniz yine bağlantılı konu olan.
Bir minik şey yapayım, araya gireyim. Independent Türkçe'de Cihat Arpacık bu konuda bu konuya odaklanan bir araştırma yazısı kaleme almış. Sadat Türkiye'nin yeni derin devleti mi yoksa muhalefetin icat ettiği bir hayalet mi diyor. Sizin de bahsettiğiniz bir dizi ayrıntıya bu yazıda yer vermiş. Ve Melih Tanrıverdi, işte bahsettiğiniz gibi yönetim kurulu başkanı Sadat'ın. Sadat'ın faaliyetleri hakkında mesela uluslararası basında konuşmuş daha önce. Onlara da yer vermiş. Defense Hero konuşuyor. 60 civarında ülkeye hizmet sunmaya çalışıyoruz, evet, diyor mesela. Ülkenin özel kuvvetlerinin durumunu tespit edip uluslararası standartlar arasında farkı ortaya koyup raporluyoruz gibi ilginç açıklamalarda bulunmuş. 60 ülke mi bu? 60 ülkede farklı kurumlar mı bu tabii hizmet
veren? Bunları bilmiyoruz ama şu, evet, var, İslam ülkeleri başta olmak üzere. Bir de düşünün, Türkiye Katar'da var, Suriye'de var, Irak'ta, evet, var. Düne kadar Afganistan'da vardı. Zaten Türkiye'nin yani uluslararası sözleşmeler çerçevesi için ya neyi de bir şey, Atsevakin Adası'nı alıp orayı üs haline getiriyorduk. Yani dolayısıyla bu faaliyet alanları İslam ülkelerinde hele o yıllarda çok geniş bir İslami dünyada popülaritesi yüksekti AKP'nin de Erdoğan'ın. Orta Doğu başta olmak üzere namazı kılacaktık, işte Mısır'a ders veriyorduk, her yeri yani İslam'da İslami ülkelerin lideri pozisyonuna da geçiyorduk. İşte Beşir Esed'i de dize getirecektik. Şam'da da namaz kılacaktık. Neyse, yani dolayısıyla bunların bu ağ içerisinde olması muhtemeldir. Ama geçmişleri bu şekilde, iş istikametleri bu şekilde ve o dönemde yakın oldukları, yani bütün şeylerle de yakındılar hatırladığım. Bunlardan biri Muhsin Yazıcıoğlu'ydu. Onun vefatı da 2009. Şaibeli bir şeydir. Neyse, yani bugünlük isterseniz Sadat konusunda bu kadar dikkat çekmiş olalım ama bizim mazimizde de bu var. Bunları kendi gazetecilik hayatımda da böyle bir süreç izledik. Şimdi Kaftancıoğlu meselesine gelirsek, kalan süremiz bir 10 dakikamız falan var galiba.
Evet.
Şimdi bizim bu 20 yıllık süre AKP iktidarı döneminde biraz böyle süzünce Erdoğan ve AKP'nin siyasi travmaları nelerdir diye şöyle bir baktığımızda, yani rahmetli Serol Teber'in didik didik Freud'dan esinlenerek didik didik Erdoğan ve AKP analizi yaptığımızda hangi tür travmalar, yani travmatize edilen eden gelişmeler neler diye baktığımızda 3 tane yenilgi karşımıza çıkıyor. İnanın bu sayacağım yenilgilerin içerisinde darbe girişimi değil. Yani çünkü ona enişteden falan öğreniyorsun, önlemini alıyorsun. Ama sayacağım gelişmeler enişteden öğrenilmiyor. Hayatın kendisi öğretiyor. Bunlardan bir tanesi, yani sondan başlayayım. 2019 İstanbul kaybı yenilgisi. Bu iki kez yenilgi yaşandı. Önemli bir travma bu. İstanbul Erdoğan'ın bütün en sahip olduğu, kendisinin sahip olduğu bir yani 1994'ten beri orada var, belediye başkanlığından beri. Dolayısıyla İstanbul yenilgisi çok önemli bir travmadır. Erdoğan ve siyasi hayatında Erdoğan için, AKP için. Ve bu yenilginin en önemli sorunundan biri de Kaftancıoğlu. Bir bunu not edelim. Yani ikincisi 2015 yenilgisidir. 2015 yenilgisi, yani 2015 Haziran seçimleri, AKP'nin iktidarı kaybettiği bir seçimdir. Ve burada AKP'nin iktidarı kaybetmesinin en önemli nedenlerinden biri Demirtaşlı HDP'nin başarısıdır. AKP Kürt oylarında önemli bir kayba uğramıştır. Bunun en önemli sorumlusu da Demirtaş'tır. AKP'nin iktidara geldiği yıllarda 2002, 2007, 2011 seçimlerinde Kürt oylarının çok önemli bir yeri vardır. AKP'nin iktidar süreci içerisinde. Yani Kürtler desteklemeseydi bu yıllarda da o derecede gelişmeyi izleyemezdi Kürt oyları olması. Dolayısıyla birinci travmatizasyonun arkasında bir de kadına yenilmiştir. En önemli şeyden biri 2019 seçim bilgisi ve bunun arkasında gördüğü önemli iki unsurlardan bir tanesi Kaftancıoğlu ve bir kadın ve büyük bir travmatizasyon. 2015 yenilgisi bir Kürt oylarını kaybetmesinin başlangıcı ve 2015'lere uzanmış bir Türkiye Partisi pozisyonuna gelen Demirtaş yenilgisi. Dolayısıyla bu yenilginin sembolizasyonu Demirtaş'tır. 2019 yenilgisinin sembolizasyonu Kaftancıoğlu'dur. Bir diğer geriye vitesi dümeni kırdığımızda, getirdiğimizde, aldığımızda Gezi travmasıyla karşılaşırız. Gezi Erdoğan'ın ilk yenilgisidir. İlk travmasıdır. Yani milyonlarca...
Bir 1 Mart 2003 tezkeresi vardı.
Yani biraz eliyorsun, soyutlama yaparak geliyorsun. Ona girmeyelim ama o travmatize edici olmak, o sırada daha bunlar iktidar bile şeydi. Onu ayrı bir konuşuruz.
Tamam.
Ondan sonra öyle bir travmatizasyon yok yani orada. Şimdi neden Gezi yenilgi? Çünkü bir grup diyor ki senin dayattığın hayatı istemiyoruz. Ve yaklaşık işte yıl dönümü de geliyor. 4 ay süren işte 35 şehirde unuttum. Milyonlarca insan sokağa çıkıyor. Diyor ki biz hayatımızın ve işte çevremizi, dokusunu, senin dediğini kabul etmiyoruz. Dinle bizi diyor. Parkımızı, işte hayatımızı, giysimizi, şeklimizi, dayattığın şeyi yapmayız dedi. Ben Gezi şeyinden, Gezi ne demek? Gezi sivil toplum demek. Sivil toplum, demokratik sivil topluma sığınarak, biraz önce anlattım 2003-2011 arası gelişmeleri, AKP Kürt oyları üzerinden de destek bulduğu gibi sivil topluma da sığınmıştır. Demokratik sivil topluma da sığınmıştır. Yani askeri vesayetten bunaldıkça sığındığı yer burasıdır. Bir anlamda bu sivil toplumun da karşı karşıya kalmasının Gezi travmasının sembolizasyonu da bugün Gezi'den yatan arkadaşlar ve Osman Kavala'dır. Bu üç travmayı çok dikkatle incelemek lazım. Bunlardan iki tanesi, iki travma içeride zaten. Yani üçüncü de içeriye atmak isteyen bir irade söz konusu. Bunlar korkulardır. Yani bu üç dinamik yapının unsurları çünkü bunlar. Biri sivil toplumu sembolize ediyorsunuz, Gezi. İkincisi Kürt dünyasını ve Türkiye'de yaşayan bir Kürt dünyasını sembolize ediyorsunuz. Üçüncüsü İstanbul. Yani tahtı saltanatın yeri. Dolayısıyla İstanbul yenilgisi öyle böyle bir yenilgi değil. %25'tir yani. İki kez yeniliyorsunuz. Bütün bunların karşısında yani bunlar, bu yapılar, sembolize eden isimler ve kurumlar otokratiyi de elbette sembolize eden isimler oluyor. Yani otokrasiden çıkış anlamında ele aldığınızda, baktığınızda bu anlamda yani otokrasi sonrası için de son derece önemli unsurlar. Bu bağlamda bu Kaftancıoğlu meselesine yaklaşmak gerekir. Daha da analizi genişletmek mümkün. Ama ve lakin yine süre kısıtları çerçevesi içerisinde değiniyorum. Burada bütün bu süreçler içerisinde yani Sadat meselesi, işte bütün bu saydığım süreçlerde şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi'nden ayrılan iki ismin, üç ismin, beş ismin, on ismin bildiklerini ortaya koymaları gerekiyor. Çünkü Sadat konusunda da herhalde Sayın Davutoğlu'nun, Babacan'ın, Abdullah Gül'ün ve diğerlerinin söyleyecekleri olmalı. O dönemde hep şuna sığınılmadı. Suriye konusunda o sırada Dışişleri Bakanı, Başbakan görevlerinde bulunmuş insanlar bunlar, meclis başkanlığı yapmışlar. Acaba bu kurumlarla, bu yapılarla, Kılıçdaroğlu'nun işaret ettiği, sonunda gittiği kurumlarla Suriye politikası arasında dış ilişkiler anlamında Türkiye'nin içerisindeki olan bitenler, yani zaman zaman geçenlerde isim de söyledi, 2015 Haziran ve Kasım arasındaki olayları bana anlattırmayın dedi önce. Sonra ben başbakanlık mı yaptım dedi. O zaman eğer Türkiye'nin şeffaf bir süreç içerisinde yürümesini istiyorsak Kılıçdaroğlu, Davutoğlu ve Babacan ve diğerlerinin bu süreçlerdeki tanıklıklarını ortaya koymaları gerekiyor. Özellikle bu iki konusunda. Canan Kaftancıoğlu bilin ki ana muhalefet partisinin İstanbul İl Başkanı değildi. Bir sivil toplum ya da HDP unsuru olsaydı bugüne kadar daha çoktan bazı hususlarda kendisine kurulu yapılan bu uygulama aktive olurdu. Ama üç büyük travmanın unsurları bugün biçilen yani yargının da yargı olmaktan çıktığı ülkemizde kendilerine biçilen durumu yaşamaktadırlar. Sanıyorum bir iki dakikamız kaldı değil mi?
Evet, daha, evet bir dakikamız kaldı.
Bir dakikamız. Bir de şunu söyleyeceğim. Şimdi gelecek haftaya bırakalım. Yani 2015 koşullarında mıyız, nasılız, değiliz? 2015'te bugünkü koşulları analiz etmeye fırsatımız olursa, ama bu Cumhurbaşkanlığı meselesinde İmamoğlu mu olacak, Yavaş mı olacak adaylığı falan, bunlar bakın otokrasiden kurtulma projesi yapıyoruz. Yani bu önemli. Türkiye bir demokrasiye, demokraside kaybettiği toprakları kazanmak istiyor. Özgürlük sorumak istiyor. Oksijen solumak istiyor. Bu isimlerden ziyade tabii ki önemli bir takım isimler. Güçlü ittifak önemli. Bir diğer bu iki belediye başkanına tavsiyem şu. İki tane şeye baksınlar. Biri Murat Karayan için. Çok sevdiğim bir isimdir. Çok sevgili bir siyasetçi dostumuzdur. Murat Bey Ankara Belediye Başkanı'ydı. 1989. 93'te Murat Bey CHP'nin başına geçti. Daha projelerini bitirmeden belediye başkanlığının başına geçti partinin. Partinin başına geçti. Yaklaşık 1,5-2 yıl dolmadan parti genel başkanlığı, başbakan yardımcılığı, dışişleri bakanlığı, siyasi hayatı akamete uğradı. Dolayısıyla belediye başkanlıklarının daha ikinci yılında işte Cumhurbaşkanlığı, hani var ya Türkiye şimdi yeşillendi, fındık dalları havasına girmek çok yanlıştır. Ülkeye de yanlışlık etmek demektir. Bir de sen belediye başkanlığındaki bütün engeller var, iktidar engelleri var, rüştünüzü ispat etmek zorundasınız. Fransa'da Mitterrand'dan sonra en uzun süre görev yapmış Chirac, 12 yıl devlet başkanlığı yaptı. Ama 18 yıl Paris Belediye Başkanlığı yaptıktan sonra devlet başkanlığına gitti. Dolayısıyla bu tartışmayı, bu gezileri falan son derece gereksiz buluyorum. Bunun bizim bugün üstünde odaklanmamız gereken nokta muhalefetin sağlam bir ittifakla otokrasiden demokrasiye geçişi sağlamasıdır. Dolayısıyla bu isimlerin tartışılması, gündeme gelmesi, ileri atması, çıkması hiç bugünün gündemi olmamalı. Bütün demokrasiden yana güçlerin isimleri konuşmaktan ziyade ittifakı konuşmaya devam etmesi gerekti deyip bitirelim mi?
Peki, çok teşekkür ederiz Ali Bey. Haftaya yokuz, Açık Gazete tatilde olacak.
Haberim var.
Evet,
haberim
bir sonraki var. Hafta görüşmek üzere.
Bakalım nasıl bir Türkiye bulacağız. Görüşmek üzere.
Ağzınıza sağlık.
İyi yayınlar hepinize. Hoşçakalın. Hoşçakalın.